Ayrım 33.
Karanlık bastırınca arılar uzaklaştı ama ertesi sabah geri döndüler. Kalabalık da medya da geri döndü. Barikatlar kuruldu, trafiğin yolu çevrildi. Uygar zekanın gururlu pragmatizmi bir kere daha doğa tarafından garip biçimde tehdit ediliyordu. Kuvvet harekete geçmeli, durumu toparlamalıydı. İlaçlama birlikleri göreve yollandı. Bataklık ilaçlama uzmanları, sivrisinek imha uzmanları, jiplerinin ardına bağlanmış treylerleriyle, madeni fıçılar içindeki gaz halinde böcek öldürücüleriyle yollara döküldüler. Mahalledeki her serçeyi öldürüp her muhabbet kuşunun canına okudular. Hepsinin soylarını yok ettiler. Ama arı kafilesi göklere doğru yükseldi. Oldukça alçaktan geçen koyu renk bir kümülüs bulutunun içine daldı, görünmez oldu. 30 dakika sonra bir açık pencereden belediye binasına daldı. O odada polis müdürü bir avukata bu arıların bir polis memurunu sokup öldürmekten sanık olduğunu anlatıyordu. İki polis öz savunma amacıyla vurmuşlardı bingo pijamayı. Belediye başkanının yardımcılarından biri, işte iddianızın kanıtı şef diye haykırıp bir masanın altına sipere girmeye çalıştı. İddianame kanıt 2. Kentin ileri gelenleri akşam altı haberlerinde elleri yüzleri şiş, kırmızı beneklerle dolu olarak gözüktüler. Arılar ertesi gün öğleden sonraya kadar bir daha gözükmedi. Ancak o zaman ortaya çıkıp bingo pijamanın cenazesini izlediler. Cenazeye katılanların hiçbirini sokmadılar. Tromboncunun bildirdiğine göre arılar bando müziğine uyup tempolu ilerlemişlerdi cenazede. Ondan sonra arılar saklambaç oynamaya başladı. Garden yöresinde, İrlanda kanalında, kentin kuzeyinde, güneyinde, Audubon Parkı'nda, göl kıyısında, nehir boyunda, Metairie Tepesi'nde, Bayou St. John'un çoktan unutulmuş kara büyük kovuklarında beklenmedik zamanda ortaya çıkıyorlardı. Bir sonraki sefer nereye saldıracaklarını kimse bilemiyordu. Görev başındaki polislerin başına bela oluyor, yargıçları metresleriyle yatarken rahatsız ediyor, mafyacıların işlerini engelliyor, turistleri Jackson Meydanı'nda kovalıyorlardı. Kiminin yaptırdığı portre yarım kalıyor, kiminin önündeki tabakta yemeği yarım kalıyordu. Basın arılar kafilesinden terörist bir grupmuş gibi söz etmeye başlamıştı. Oyulmuş timsah gözlerinden yapılma bir gerdanlık gibi sarı, yeşil ve tehlikeli, parlak ve eski, korkunç arı filosu New Orleans'ı fır dönüyordu. Yerinde durmasını bilmeyen mozaik bir albatrostu sanki. İşte Priscilla kente vardığında durum böyleydi. Bir siyah öfke vızıltısı, bir beyaz korku vızıltısı, bir alaca renkli dedikodu vızıltısı, bir panik ve batıl inanç vızıltısı ve bir de arı vızıltısı. Başlangıçta pek farkına varamadı. İki gün ve üç gece süren otobüs yolculuğundan sonra dedektif başarısızlığa uğradığı halde kızın verdiği parayı iade etmeyince başka türlü yolculuğa gücü yetmemişti. Kızcağızın yuvaya dönüşü pek bir sersemlik havası içinde yer aldı. Doğruca Fransız Mahallesi'ne, Royal Caddesi'ne, Parfümeri Duvalier'e yöneldi. Ama dükkan kapkaranlıktı. Kepenkleri kapalı, kilitliydi. Pris o geceyi UWCA'in ucuz ve rahatsız şiltesinde geçirdikten sonra dükkana döndü. Sabah olunca dükkanın açılacağını umuyordu ama hala kapalıydı. Noel'e bir hafta kalmış olduğu halde vitrin süsü falan da hazırlanmamıştı. Priscilla kendini bildi bileli madam her yıl hazırlardı o süsleri oysa. Morning Call kahvesinde bir sütlü kahve içerken dükkanın kapalı olması herhalde K23 ile ilgili olmalı diye düşünüyordu. Oysa değildi, vızıltıyla ilgiliydi. Belki de Paris'te ya da New York'ta bir anlaşma falan imzalıyorlardır diyordu Priscilla. Oysa Lili Duvalier ile Willow Jackson Paris'te falan değillerdi. Baton Rouge'daydılar. Bingo vurulduktan birkaç saat sonra tehdit telefonları yağmaya başlamıştı dükkana. Kaba sesler madama ve yardımcısına Jamaikalı'yı vuran polislerin aleyhine tanıklık etmemelerini emrediyordu. Ne yapacağız Çeri diye sordum adam. Bizi tehdit edenler belki polislerdir, belki de klandır. Aralarında ne fark var ki diye sordu Voodoo. Halkın öfkesi kabardıkça tehditler de sıklaştı. Madam bozuk çalmaya başladı. Telefona cevap vermez oldu. Burnunu kudranın şişesinin ağzına dayayıp oturuyor. Biliyor musun canım, bu aslında çok basit bir koku olabilir diyordu. Bir ara notası Yasemin, üst notası turunç ve bir de tek alt nota. Kui, bir tek, yalnızca üç madde. Ama ah tanrım, o temel nota. Tam o sırada telefon çalıyor. Madam'ın keyfi tekrar kaçıyordu. Vulu kulaklığı alıyor. Madam odanın öbür ucundan adamın sesini duyabiliyordu. Pazu kasları gibiydi ses. Vulu kim demiş diye soruyordu. Senin kara poponun derisini yüzecek olan adam demiş Klik. Vicks deniboyun en son pancarı üst kata düşünce Vulu da neredeyse madam da düşüp bayılacaktı. Atılanın bomba olduğundan ikisi de öyle emindiler ki burunlarına benzin kokusu bile geliyordu. Madam polise şikayette bulunmaya alışık değildi ama sonunda basına şikayette bulundu. Basın da Louisiana'daki herkese haber verdi. Bu işi bitirince yeni baştan haber verdi. Bu arada Vadi Belediye Başkanı'na duruşmanın New Orleans dışında yapılmasının akıllıca bir hareket olacağını önerdi. Örneğin Baton Rouge'da. Belediye Başkanı valinin siyasal amaçları olacağından kuşkulandıysa da aldırış etmedi. Belediye Başkanı korkuyordu o duruşmadan. Valiye kendisini korkutan şeyin gösteriler ve şiddet olayları olduğunu söyledi. Ama vali belediye başkanının aynı zamanda arılardan da korktuğunu biliyordu. Gerçi duruşma tatilden sonra başlayacaktı ama vali, Madame Duvalier ile Willow Jackson'ı eyalet başkenti Baton Rouge'un yakınında bir motele gönderdi. İkisine ayrı odalar tutuldu. Kapıları polisler tarafından sürekli gözlenmeye başladı. Willow vaktini Edgar Allan Poe'yu Fransızcadan okuyarak geçiriyordu. Madame şişeyi koklayıp Noel tebrikleri yazıyordu. Priscilla'nın Seattle adresine 3 tane yazdı. Tatil yaklaşırken o şişe konusunda kendini giderek daha suçlu hissediyordu çünkü. Bunda Pris'in de hakkı var diyordu. Vulu artık yok diye karşılık veriyordu ona. Priscilla New Orleans'a geldiğinden bu yana o da kendine bir takım suçluluk duyguları edinmekteydi. Ricky'ye uzun bir mektup yazdı. Onu yok yere suçladığı için özür diledi. Ama mektubunu postalamadı. Önce şişenin Madame'la Vulu'da olduğundan emin olmak istiyordu. Bir gün etrafında dönüp duran vızıltı dikkatini çekti. Kavgacı bir vızıltı, anlayışlı bir fısıltı, anlaşılmaz bir altın mırıltı. Panik ve intikamın titreşimiydi bu. Kulağını sese iyice verip de nereden geldiğini, içindeki değişimleri, çatallanma ve iniş çıkışları anlayınca Madame'la Vulu'nun Baton Rouge'da olduklarını çabucak öğrendi. Ama kaldıkları motelin adı sır gibi saklanıyordu. Telefonla aranamıyorlar, haklarında bir şey sormak pek tavsiye edilmiyordu. Burada birkaç hafta kalmak zorunda olduğunu aklı kesince UWCA'ye yerleşti. Kendine garson olarak yarım günlük bir iş aramaya başladı. Son Gülüş Vakfı'ndaki yemeği kaçırdı tabii. Parti onsuz yapıldı. Yeni bir grup bilim adamı Dr. Wolfgang Morgenstern'e takdim edildi. Bu toplantının vakfın prestijini biraz daha yükselteceği umuldu. Doktor Morgenstern masaya geldiğinde zıplamaktan öyle soluk soluğaydı ki salatasını çiğnemeyi bile zorlukla başarıyordu. Huckley N. lafını dinletebildiği herkese evin arkasındaki serayı nasıl temizlediğini, nasıl orada çiçek yetiştirmeye niyetlendiğini anlatıyordu. Babam Jamaika'dan kaçak olarak az bulunan bir Yasemin türü getirtecek. Onları büyütme işini de bana bırakacak. İki yanında oturan biyologlar kaşlarını kaldırdı. Yasemin'miş diye fısıldadı bir tanesi karısına. Jamaika Marihuana'sının hikayelerini az dinlememişlerdi. Doktor Deniboy masaya başkanlık ediyordu. Bol bol şarap içiyor, ikide bir ahkam kesiyor. Her bir sözden önce de elinde ne varsa onunla göz bandına pıt pıt vuruyordu. Günümüz aydınlarının en büyük başarısızlığı mizahı ciddiye almaktaki yetersizliği olmuştur gibi sözler sıralıyordu. Deniboy bir ara Paris'i de dünyaya İrlandalılar kazandırmıştır diye duyuruda bulundu. İsterseniz tarih kitaplarından bakın baylar. Paris'i adlı bir Kelt kabilesi orayı İsa'nın doğumundan birkaç yüzyıl önce kurmuş. İrlandalılardan kurbağalara bir armağan. Kurbağalar Fransızlar, ÇN. Kibirlerini haklı gösterecekleri bir dayanak sağlamak için. Konuklardan bir kısmı bundan alındı. Ama Marcel Lefebvre bu sözleri pek hoş buldu. Fransa'ya dönünce bundan yararlanmaya karar verdi. Aslında Marcel ile Vicks pek iyi dost olmuşlardı. Priscilla'nın yapayalnız ve özlem dolu sesi Noel gecesi telefonda duyulduğunda Marcel hala oradaydı. Vicks adam yılbaşından sonraya kadar kalıyor diye haber verdi. Parfüm hastalığına tutulmuş. Parfümün hem efendisi hem de kölesi. Parfüm Marcel için bir güzellik, bir şeref. Onun afyonu, samantisi, kahvaltıda salamı, gece yarısında şampanyası. Ah, insan bu adamın parfüme duyduğu o hem ihtiraslı hem de uyumlu duyguları hissedebilse. İşte hayatın sırrı bu sevgilim. Keşke ona doğrudan doğruya pancarlardan söz edebilseydim. Priscilla bir kıskançlık hissetti. Ama ya ben diye ağlayacak da az kalsın. Sonra birden şişeyi hatırladı. Hala kullanabileceği bir kozdu o. Mutlu Noeller Pris. Keşke yanında olsaydım da çorabına bir küçük armağan koysaydım. Büyük armağan. Hem çorabıma değil donumun içine koyardın. Priscilla ter içindeydi. Kendini pek zayıf hissetmeye başlamıştı. Vix'e olan zaafı istekli zaafların tümü gibi pek beklenmedik biçimlerde baş gösteriyordu. Ha ha, sahiden. Baksana, arıları gördün mü? Yok, kendi gözümle görmedim. Tam o anda köşeyi dönen filo yaklaşmaya başladı. Batan güneşe karşı kesici bir alet gibi vırlayarak geliyorlardı. Onların birkaç adım önünde takkesi vahşice uçuşarak, göbeğinden tüyler savrularak, elindeki teneke çanaktan bozuk paralar saçılarak Noel Baba koşuyor, canını kurtarmak üzere kaçıyordu. Eskiden kalma putperest bayram geldi geçti. Mevsime taviz vermeye ne Seattle ne de New Orleans razı oldu. Seattle yine Bing Crosby'nin kazancı kadar yağmurumsu ve yeşildi. New Orleans'da ılık, güneşli, muz ağaçlarında parıldayan ışıklara alışkın yaşayıp gidiyordu. Concord, Massachusetts'i kar ve buzlar dekore etmekteydi tabii. Ama Alobar'ın hücresinden tebrik kartı manzaraları falan görünmüyordu. Bir tek ünlü doğu yıldızı görünüyordu. Yıldızın jelatin gibi donuk pırıltısı ona ömrünün ilk Noel'ini hatırlattı. Elfrik'te serf olarak yaşadığı yılda idam edilmiş doğulu bir asinin balkabağına yontulmuş yüzünü şaşkınlıkla gördüğü o Noel'i. Marcel Levix her gece şöminenin karşısına oturup sohbet ediyorlardı. Bir gece önce bıraktıkları enkazdan her sefer yeni dünyalar kuruyor, yeni gerçekler yaratıyorlardı. Çok geç yatıyor, öğleden sonraları Sera'da Huxley Anne yardım ediyorlardı. Çocuk orada şefkat dolu bir beceriyle egzotik çiçekleri artırmaya, büyütmeye uğraşmaktaydı. Doktor Morgenstern hemen hemen sevince benzer bir duyguyla sıçrayıp duruyordu. Priscilla New Orleans'ın Meksika lokantalarını dolaşmaktaydı. New Orleans'ta kusurlu takolardan bol şey yoktu. Ama o iş bulmayı başaramadı. Yılbaşı gecesi sarhoş oldu. Biriyle yattı. Bu konu üzerinde durmak şimdi ayıp olur. Ama Fransız mahallesindeki bir bardan insan ayartıp eve almadan önce o insanın cinsiyetine dikkat etmek gerektiği tavsiyesini vermekle yetinelim. Priscilla bu olayı daha sonradan pek de hayıflanmadan Ricky'nin intikamı diye anacaktı. Alobar cezaevindeki Noel partisine boş verdi. Kendi hücresinde tek başına oturup soluk egzersizi yapmayı seçti. Hızla yaşlanmasından ötürü hücre artık fare yuvası ya da patates ambarı gibi kokmaya başlamıştı. Ama o bu duruma aldırmadı. Yeni yıl ayaklarının ucuna basa basa girdi. Derken 2 Ocak geldi. Batı dünyası burnunu sildi. 2 aspirin aldı. Putperest süsleri toplayıp tavan arasına kaldırdı. Son masrafları telafi edecek gelirler kazanmaya yöneldi. Bing, saatte sarhoşluğunu gidermiş, normal temposuna dönmüştü. Artık ölçülebilir olaylar ya da en azından normal olaylar yeni baştan başlayabilirdi. Alobar şartlı tahliye ile cezaevinden salıverildi. Baton Rouge'da duruşma başladı. Vix, tavşan Lefevre'ın yardımıyla nereye gidiyoruz ve neden etraf böyle kokuyor sorularına bir dereceye kadar yeni yanıtlar buldu. Huxley Anne'de Orkide Yetiştirenler Derneği'nin en genç üyesi oldu. Alobar'ın serbest bırakıldığını duyar duymaz Vix ile Marcel bir uçağa atlayıp onu karşılamak üzere Boston'a koştular. Lokantada karşılıklı borç çorbalarını içerken Alobar onlarla birlikte Son Gülüş Vakfı'na gelmeyi kabul etti. Vix o gece telefonda Priscilla'ya hemen hemen 1000 yaşında gösteriyor dedi. Yüzü buruş buruş, saçları kar gibi, bedeni küçülmüş, dişçiler gibi iki büklüm yürüyor ama ruhu hala güçlü. Canı isterse gençliğini tekrar kazanabileceğini söylüyor. Ona gizlice pancarı Marcel'e anlatıp K23 yapımının formülünü vermek ister mi diye sordum. Düşünecek. Priscilla içinde yine bir kıskançlık hissetti. Duygularını saklamaya çalışarak Vicks sana bir sürprizim olduğunu söylemiştim dedi. O sürpriz Alabor'u da ilgilendiriyor. Çok büyük bir sürpriz. Senden çok Alabor'u etkileyecek. Henüz tam hazır değil ama bence önemli bir karar vermeden önce onu görmesi gerek. Pekala, olur canım. Belki bir iki haftaya kadar onu New Orleans'a getiririm. Marcel de oraya geliyor. Vulu'yu görmeye. İlişkilerini kesmemişler. Adam deli oluyor ona. Ha ha dedi Pris içinden. Keşke sen de bana deli olsan diye düşünüyordu. Baton Rouge'daki duruşma 10 gün sürdü. Her oturumda iki sanık polis, Mr. Pijama'nın iki kadına uzattığı Yasemin buketinin içinde bir silahın saklı olabileceğini defalarca hatırlattı. Jüri başkanı sonunda evet olabilir dedi. Kör bir adamın değneğinde de kılıç saklı olabilir. Karınızın yaptığı köftelerin içinde de jilet kırıkları saklı olabilir. Okul çocuklarının beslenme çantalarında da saatli bombalar olabilir. Jüri sonunda polislerin yargılanmasına karar verdi. Yalnızca suçlamanın kasıtlı cinayet değil, ölüme sebebiyet olması ödülünü tanıdı. Bu ödülün haberi New Orleans'a vardığında Mississippi nehrini pek de sakinleştirdiği söylenemez. Horozlar gece yarısı kent merkezindeki dükkanların kapısında öttü. Parfümeri Dövalye'nin kapısında tahtadan bir haç yakıldı. Kapısı ve vitrini isle siyaha boyandı. Arılar her gün Times Picayune gazetesi önünden geçmeleri dışında son zamanlarda pek görülmüyorlardı. Bu haber duyulduğu gün birkaç saat içinde 6 polise, 5 politikacıya, 4 avukata, 3 kullanılmış araba satıcısına, 2 hızlı konuşan disk jokeye saldırdılar ve insanların içine korku tohumları ektiler. Esas mahkemenin de Baton Rouge'da yapılması kararlaştırıldı. Yargıç tarihi Şubat ortası olarak saptadı. Haç yakılması olayını dikkate alarak Madame Devalier ile Willow Jackson'ın mahkeme sonrasına kadar gözaltında tutulmasına karar verdi. Priscilla beklemeye razı oldu ama boş durmuyordu. İş bulabileceği Meksika lokantalarını bitirince alışkanlığını bir kenara bırakıp yeni bir alana yöneldi. Seattle'daki buzdolabında bıraktığı peynirin kaderini paylaşmak istemiyordu. Tulane Üniversitesi yakınındaki bir kahvede bulduğu işe girdi. Buranın müşterileri satranç oynuyor, şiir yazıyor, kozmik konuları tartışıyorlardı. Bunlar ruhsuz ve kuru olmaya yemin etmedikleri sürece olgun entelektüellere yasak olan konulardı. Özellikle hayat ve ölüm konuları açıldığında kendi fikrini de sunmak isteyen Priscilla, dahi garson unvanını çabucak yeni baştan kazandı. Bir gece müthiş bir söz söyleyip öğrencilerin gözünü kamaştırdı. Olmak veya olmamak değil mesele. Esas mesele olmayı nasıl uzatabileceğimizde. Buna hemen hemen inanıyordu da. Neredeyse kahve kaşığıyla göz kapağıma da vuracağım diye düşündü. Wicks deni boyun ruhu sarmıştı onu. Oysa Wicks geleceği özlemenin geçmişte yaşamak kadar cansız bir şey olduğunu söylüyordu. Özlemde, umutta, özgün yaşantıyı engelleyici şeylerdi. Priscilla bu yüzden parfüm şişesinin kendi hayatındaki önemini ve gelecekte ona getirebileceklerini biraz daha az vurgulamaya çalıştı. Fakat ileride zengin olmak umudundan buzdolabının dibine soktuğu sözde kusursuz taco gibi vazgeçmedi. Ne de olsa Wicks bir seferinde zenginlere bayılırım demişti. Daha doğrusu şöyleydi Wicks'in sözleri. Zenginler dünyanın en çok dışlanan azınlığıdır. Herkes zenginlerden gizli veya açık biçimde nefret eder. Çünkü herkes onlara gizli veya açık biçimde imrenir. Ben bayılırım zenginlere. Birilerinin onları sevmesi şart. Evet, gerçi zenginlerin çoğu eşektir. Ama inan bana, fakirlerin de pek çoğu eşektir zaten. Parası olan bir eşek en azından içtiği içkinin parasını kendi ödeyebilir. Priscilla onun sözlerini özlediğini itiraf ediyordu kendi kendine. Radyum dilli haydut bana da bulaştırdı hastalığı diye düşünüyordu. Ona hastalık bulaştıran radyum dilli haydut o fırtına zihnini tepegöz. Hayatına hem kasırga hem sükunet getiren, hem siz hem mavi gökler sunan o ünvanı alınmış antropolog. Priscilla dahil herkes onu pek eğleniyor sanırken aslında o anda ölüm ve trajediye karşı savaş vermekteydi. Felaket geldiği zaman Wicks dünyadan ve sıkıntılardan çok yukarılarda. Boeing 747'de Marcel Lefebvre ve Kral Alabor'la birlikteydi. Uçuş esnasında onlar huzur içinde altlarındaki karlı dorukları seyrederken Son Gülüş Vakfı'nın kapısında bekleyen halk da çileden çıkıvermişti. Birisi bira getirmişti onlara, kasalar dolusu. Kuyruktakilerin çoğu da biraların etkisiyle çileden çıkmıştı. Saat 7 dolaylarında. Seattle halkının çoğu akşam yemeklerini bitirirken sokağa yoğun, sıcak, kırsal bir koku süpürdü. Kalabalık sanki bir tek burnu, bir tek zihni varmış gibi birden paniğe kapıldı. Bir şey çatlayıverdi kafalarında. Kapıya saldırdılar, menteşeleri kopardılar. Muhafızları iki yana savurdular. Peşlerinde o kokuyla tedirgin ve kaygılı bina kapısının peri tokmağını da kopardılar. Kapıyı yıkıp içeriye girdiler. Bir odadan bir odaya koşturup kendilerine verilmeyen o ilahi sihri aramaya başladılar. Bir şey bulamayınca, yani kabarcıklar çıkaran test küpleri ya da ışık saçan iksirler, mekanik düğmeler, mor renkli sıvılar. En azından içinde gizli bilgilerin bulunduğu cilt cilt kitaplar göremeyince iyice paniğe kapıldılar. Karşılarında lüks döşenmiş modern bir ikametgah vardı. İçinde de sıçrayıp garip bir dans yapan kırmızı suratlı bir adamla saksı bitkileriyle uğraşan küçük bir kız çocuğu buldular. İşte o zaman kapıldıkları panik daha da arttı. Mobilyaları parçaladılar, koltukları, sehpaları, lambaları kırdılar. Beyaz ölümsüzlük duvarlarını pislettiler. Eşyer tablolarını camları kırarak dışarı attılar. Aynalar kırılır, yemekler havalarda uçuşurken bir kısmı iyice delirdi. İçlerini bir korku ve nefret bürüdü. Şöminenin üzerindeki Papua savaş sopalarını kapıp Wolfgang Morgenstern'le Huxley and Danny Boy'un kafalarını yardılar. Doktor Morgenstern'in kafası döllenmiş akbaba yumurtası gibi kan ve vaatle dolu olarak ikiye yarıldı. Adam anında öldü. Huxley Anne'in uğradığı zarar o kadar büyük değildi. Polis oraya vardığında kız gerçeği hiç hayat belirtisi göstermiyordu. Onu da profesör kadar ölü sanmışlardı. Ama yine de oksijen ve CPR tedavisi uyguladılar. Cesaret kırıcı 20 dakikadan sonra doğum günü mumu gibi minik bir nabız belli belirsiz atmaya başladı. Onu İsveç hastanesine götürdüler. Hastane birkaç blok ilerideydi. Babası oraya vardığında doktorlar kızın yaşama şansının %25 olduğunu söylüyorlardı. Ama kalıcı bir beyin hasarından kurtulma şansı yalnızca %10'du. Küçük bir ihtimalle sağ kalsa bile pancarları çok gücendirecek bir ifadeyle bitkisel hayat yaşaması ihtimali büyüktü. Haber elbette ki çabucak yayıldı. İşin içinde ünlü bir bilim adamıyla adı kötüye çıkmış bir münkirin çocuğu vardı ne de olsa. Olay bir büyücülük falan ilham ediyordu insanlara. Ölümsüzlük araştırmalarının temelinde yatan herhalde bu olmalıydı. Cinayet vardı, kapısı muhafızlı bir malikane vardı, muhtemelen uyuşturucu da vardı. Kamuoyunu ilgilendirecek her şey vardı olayda. Basın bu fırsatı kaptı, koşmaya başladı. Bundan mümkün olduğu kadar para kazanma amacına yöneldi. Dolayısıyla Priscilla da olayı hemen hemen Vix'de aynı zamanda duydu. Duyduğunda işindeydi. Kelimelerin bir anlam ifade etmesi 2 dakika kadar sürdü. Pris elindeki tepsiyi hedefinden birkaç masa önce bıraktı. Önlüğünü çıkardı, kahvenin kapısına yürüdü. Espresso makinesinin başındaki adam nereye gidiyorsun diye seslendiğinde Pris Sitla diye karşılık verdi. Tabii parası hemen hemen hiç yoktu. Birkaç dakika sonra kahveye döndü. Müdürden maaşına mahsuben avans isteyip yalvarmaya başladı. Adam reddetti. Ama gözlerinde beliren yaşları görüp bunların iki sıra halinde saatlerce geçit töreni yapacak kadar kalabalık olduğunu anlayınca bürodaki telefondan Seattle'ı aramasına izin verdi.